Destek Öyüz 1'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Öner. 25. haftayı geride bıraktık. Gencer yanımda yok. Yani bu hafta için değil, elde olmayan sebeplerden dolayı Gencer artık önümüzdeki programlarda da aramızda olmayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir arkadaşla biraz daha farklı bir formatta yine Bundesliga maçlarını da konuştuğumuz bir programla devam edeceğiz. Bu haftalık ben programı tek çekiyorum. Biraz da program geç çekiliyor, kusura bakmayın. Rahatsızlığım sebebiyle kayıt bugüne kaldı. Hemen hızlıca başlayalım. Cuma gününden Stuttgart Union Berlin mücadelesi vardı. Stuttgart 2-0 Union Berlin'i geçti kendi sahasında. Girassi ve Führing golleriyle. Zaten baştan sona Stuttgart'ın daha etkin olduğu bir maç izledik. Her ne kadar Stuttgart daha etkin olsa da XG'lere baktığımız zaman bunu çok fazla görmedik. Çünkü 1-0-3 Stuttgart, 1-0-1 Union Berlin. Ama toplu oynama yüzdelerine baktığında %66'ya 34, 838 pas, 351 pas. Ciddi bir üstünlüğü var Stuttgart'ın ama bunu üretkenliğe çevirmekte biraz zorlandılar. Fakat skor almayı bildiler. Şafer de kırmızı kart gördü. Andreas Schaffer, Union Berlin tarafında. Onu da haftanın kötüler arasına yazdık. Çok gereksiz sertlikte bir faul. Yani bizim sahalarda görmek istemediğimiz tip hareketlerden. Zaten o hareketten sonra Union Berlin iyice oyundan düştü. Maçın da temposu giderek düştü. Çünkü Stuttgart da skor aldığı için çok da fazla yüklenmediler. Stuttgart'ın da çok önemli bir galibiyetti. Çünkü biliyorsunuz Bayern Münih'e de puan farkını kapatmaya çalışıyor. Bir yandan da arkasından gelenlerle puan farkını açmaya çalışıyor Dortmund Leipzig'le. O açıdan onlar için önemli bir galibiyetti. Özellikle kendi evinde alınan bir 3 puan Stuttgart adına her zaman önemli olacaktır. Cumartesi Bayern Münih'in zaten her sezon en az 1-2 tane kurbanı oluyor böyle. Yani 7-8 gol attı. Sene başında Darmstadt'a yapmıştı. 9 kişi kalan Darmstadt'a 7 gol atmışlardı. Bu sefer 11 kişi olan Mainz'a 8 gol attılar. Mainz zaten çok iyi durumda değildi. Söylüyorduk. Küme düşmenin en büyük adaylarından Darmstadt'la birlikte. Bayer Leverkusen maçını iyi oynamalarına rağmen kaleci Zentner'in hatalarıyla kaybetmişlerdi 2-1. Bu sefer de Zentner'in büyük hataları var ama yani genel olarak takımca hiç iyi bir performans sergilemediler. Bayern Münih de çok kötü giden bir dönemin ardından önce Lazio'yu Şampiyonlar Ligi'nde elediler güzel bir oyunla. Üstüne de bu Mainz galibiyeti onların kaybolan özgüvenlerinin tekrar geri gelmesini sağladı. Harry Kane hat-trick yaptı. Gnabry golle döndü ki muhteşem bir gol attı. Yani mutlaka izlemeniz gerekiyor. Haftanın en güzel goller arasındaki muhtemelen yani Mart ayının en güzel golleri arasına da girecektir. Ay sonunda ayın golleri seçiminde ya çok güzel, çok şık bir gol attı. Kendisini buradan tebrik edelim. Bayern Münih açısından çok ciddi, çok önemli bir galibiyet. Yani Mainz'e evet yenebilirdi ama bu şekilde yenmesi onların özgüvenini tazelemesinde çok işe yarayacak. Musiala kendini buldu, Müller gol attı. Bahsediyorduk hani hücum hattında kendinden başka gol atan bir tek Musiala oluyordu. Artık onun dışında Müller de katkı yaptı. Gnabry golle döndü. Goretzka 2 gol attı. Bunlar çok değerli şeyler. Bakalım önümüzdeki haftalardan itibaren bu Bayern Münih'in daha da düzeldiğini görecek miyiz? Aynı şeyi Sané için söyleyemiyorum. Sané çünkü bir türlü gol atamıyor. O şeyi eşiği bir türlü kıramadı. Bir de ilginç gelen Kimmich'e yedekte hep yani sonradan giriyor. Erik Dier'a inanılmaz bir güveni var. Tuchel'in ben çok çözemedim. Çünkü Kimmich sene başından beri savunmada en iyi performans gösteren oyuncu Bayern Münih'te. Bence De Ligt'le birlikte ben şahsen kadroyu belirliyorsam De Ligt'le Kimmich'i birlikte yazarım. Laimer kadroya döndü, Davis kadroya döndü. Kimi ama hala sağ bekte oynuyor Laimer orta sahada. Yani bilmiyorum. Ben çok verim alındığını düşünmüyorum Kimi'nin sağ bekte. Çünkü Kimi ciddi anlamda iyi bir derin oyun kurucu. 6 numarada evet bir zafiyet yaratıyor olabilir fizik açısından ama yani sağ bekte de çok verimli olduğunu söylemek güç. Ama burada şöyle de bir sıkıntı var. Aynı şekilde Kroos'un da milli takıma dönmesinden dolayı Nagelsmann'da kimi sağ bekte kullanacağını ciddi ciddi söylüyor. Gerçi Benjamin Henriks de o bölgede görev yapan bir oyuncu. Yani bilmiyorum Euro 2024'te ne olacak ama yani sağ bek oynasa bile sağ bekte müthiş bir performans verdiğini söylemek biraz güç. Yani umarım Nagelsmann çok da ısrarcı olmaz bu konuda. Gelelim Leipzig-Darmstadt. Leipzig 2-0'la geçti ama yani kaçan pozisyonlar 3.45 XG'den genelde bir takımın 4 gol, 5 gol, 6 gol falan bulmasını beklersiniz ama 2 gol ki bunlardan biri kendi kalesine, yani bu da XG'yi çok etkileyen bir durum değil. Aslında Mainz'ın bak şey Leipzig'in baktığımız zaman en azından bir 4-0'ı bulması gerekiyordu. 28 şut var, 20'si dışarı gitmiş bunların. 8 tane kaleyi bulan şut var. Bunların 7'si kurtarış olarak geçti kayıtlara. Openda'nın 8 şutu var, gol atamadı. Yani pek verimli bir maç geçirmedi kendisi. Baumgartner'ın golü gerçekten çok güzeldi. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer taraftan da yani Leipzig çok tat vermiyor. Yani Avrupa'da elendiği Real Madrid mücadelesine bakın iki maça da. Cidden çok iyi performans sergilediler. Yani elenmelerine rağmen öyle ya ezilerek elenmediler. Hatta çok yakın maçlarla elendi Leipzig ama yani aynı şeyi Bundesliga'da bulamıyor gibi. O karşılığı alamıyorlar. Evet Darmstadt 2-0'la geçti ama Darmstadt ligin açık ara en kötü takımı. Yani şu an gerçekten salmış haldeler. Önceki sene Fürth'ün mesela düştüğü dönemi düşünüyorum. Schalke'nin düştüğü dönemi düşünüyorum. Yani benzer performanslar. Yani özellikle Schalke'nin çok erken zamanda havlattığı döneme benziyor Darmstadt'ın performansı. Onları da zaten her hafta eksilere yazmaktan biz de sıkılmıştık. Gelelim Werder Bremen Dortmund maçına. Burada da Donyer Malon'un harika bir golü var. O golü de görmenizi isterim. Böyle voley röveşata karışık. Çok akrobatik güzel bir gol. Malen zaten inanılmaz formda. Bunu kaç zamandır söylüyoruz. Jadon Sancho golünü attı. Çok güzel bir gol. O da sol kanattan çalımla içeri girip güzel bir şutla ilk golünü atmış oldu böylece Dortmund adına. Burada kötü olan taraf Savitzer'in kırmızı kartı. Çok tehlikeli bir hareket. Yani sonrasında da itiraz da ediyor ama yani hakemin gözü Deniz Aytekin'in gözü önünde ya VAR'ın çağırmasına öyle gerek olmadan kırmızı kartını gösterdi. Dortmund ikinci yarı komple 10 kişi oynadı ve Werder Bremen ciddi anlamda galibiyeti kaçırdı diyebiliriz. 1.34 gol beklentisi Werder Bremen 0.96 Dortmund. Werder Bremen adına da yani Dux çok kötüydü. Yani Dux'un iyi bir günü olsaydı muhtemelen Werder Bremen'in en azından bir beraberlik kopardığı bir maç görebilirdik. Werder Bremen'in golüne Jin Mah attı. O da formda bir oyuncu, genç bir oyuncu. Onun da ismini sık sık dile getiriyoruz. Belki sezon sonuna kadar iyi bir form, yani iyi bir form grafiği yakalarsa belki yedek forvet olarak Euro 2024'ü zorlayabilir. Bilemiyorum o kadarını. Ama Dux gerçekten çok kötüydü. Yani bilmiyorum. Böyle bir kötü bir dönemini hatırlıyor muyum ama gerçekten Werder Bremen'e çok şanssız bir mağlubiyet oldu. Dortmund için de önemli bir galibiyet. Hele Leipzig kazanmışken Dortmund'un bu galibiyete ciddi anlamda ihtiyacı vardı. Gelelim Bayer Leverkusen'e. Onlar da Wolfsburg karşısında 2-0 kazandı. Yani Leverkusen bu ara rakiplerinin ikramlarını geri çevirmiyor. Oyun anlamında gerçekten çok bir şey koyduklarını söylemek güç. Çok düşük tempoyla oynuyorlar. Çok sıkıcı oynuyorlar. Ve sürekli rakipleri 10 kişi kalıyor. Yani o da çok ilginç. Yani şimdi Heidenheim maçında öyle bir durum yoktu. Heidenheim maçından sonra bu başladı işte. Mainz maçında her ne kadar Mainz skor geçtikten sonra 10 kişi kalsa dakika 80'den sonra beraberlik kovalama şansları düştü. Köln maçı Tilman 14. dakikada kırmızı gördü. Köln'ün hücum gücü düştü. Ama burada Wolfsburg savunmasından Jens'in kırmızı kartı. Ya şimdi şöyle söylüyorum. Evet üst üste kırmızı kartlar görüyoruz ama hepsi de haklı kırmızı kartlar. Yani Jens'in ilk hareketinde işte Virs'i formadan çekip düşürmesi, bir sarı kart. İkincisinde Şike zamanlama hatası yaptı. Ceza sahasının hemen önünde olan bir pozisyon. Sert de bir faul. Yani o faule sarı kart vermek zorundasın. Ve ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Sonra zaten Wolfsburg tamamen kapandı. Yani o kırmızı karttan sonra Wolfsburg tamamen kapanmak zorunda kaldı. O kilidi de Grimaldo'nun harika asistiyle açtılar. Arka direkten koşu atan Tella'nın golü. Zaten kırmızı karttan sonra artık bir sürede geçmesine rağmen Vindi çıkarıp Bornau aldı stopere. Ama zaten bunu da çok işe yaradığını söyleyemeyiz. Arkasından gol yendi. İkinci yarıda da zaten tamamen Leverkusen'in tek kaleye çevirdiği bir maç izledik. Sonra da 86'da Florian Wirtz'in golü geldi. Bir tane topu da Wirtz'in direkten dönmüştü. Bir süredir şanssızdı goller açısından. 2.25'lik gol beklentisinden 2 gol buldu Leverkusen. Daha fazlası da olabilirdi. %70 topla oynadılar. 889 pas yaptılar. Sadece 110 kilometre koştular. Bu da rakibinin çok erkenden 10 kişi kalmasının rahatlığı diyelim. Çünkü rakip yarı sahaya yerleştikleri için çok fazla geri koşmak durumuna kalmadılar. Rakip yarı sahada da maç oynandığı için 110 kilometre gayet normal, hatta bir tık fazla bile diyebiliriz. 9 korner attılar, hiç offside olmadı. Yani bu da rakip yarı sahada maç oynamanın etkisi diyebiliriz. Leverkusen kayıpsız devam ediyor. Hafta içi de Karabağ geri düşmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle ayrıldılar. Avrupa Ligi'nde de yani kupa olsun, Avrupa Ligi olsun, Bundesliga olsun, hepsinde namağlup bir şekilde devam ediyorlar yola, ama işte oyun eskisi kadar güzel değil. Yani o nasıl anlatayım? Sene başındaki o coşkulu, güzel, zaman zaman tempo yapan Leverkusen oyununu görmüyoruz. Muhtemelen Boniface dönmeden de göremeyeceğiz. Çünkü o 9 numarada aranan oyuncu yok. Ne Şik, ne Borja Iglesias, ne Adli. Hiçbiri bir tat vermiyor. Ben bazen düşünüyorum, bir Hoffman veya Wirtz. Yani Hoffman daha mantıklı, bir sahte 9'da denenebilir mi, ama o da kapalı savunmalarda çok iş yapmayacak bir durum olur. Yani Şik gibi biraz daha fizikli bir oyuncunun kapalı savunmalarda en azından top saklama veya hava topu tehdidi olması bir tık daha iyi. Zaten bunu düşünerek Xabi Alonso da Şik'i gol atamasa bile, etkin olamasa bile 9 numarada kullanmaya çalışıyor. Grimaldo da günün iyilerinden biriydi. Frimpong kart cezalısıydı. Grimaldo'nun asisti de çok güzeldi. Tella yaptı. Oradaki ilk dokunuşu, topu kanada açışı ve ortasını mutlaka görmeniz gerektiğim. Gerçekten haftanın güzel asistlerinden biriydi. Diğer maçlardan da kısaca bahsedeyim. Bir Rhein derbisi vardı. Gladbach kendi evinde Köln'ü konuk etti. Alidu 2 gol attı. Robin Hack 2 gol attı. Ki Robin Hack 71-73'te 2 gol atarak öne geçirdi Gladbach, ama Damien Downs 79'da kariyerinin ilk golünü kaydetti. 19 yaşında bir oyuncu. O da Alman-Amerikan. Yani çift pasaportlu bir oyuncu. 19 yaşında, 2004 doğumlu. Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti. Onu da tebrik edelim. Güzel bir maç izlettiler bize. Gerçekten Gladbach olsun, Köln olsun bol pozisyonlu. Eğer banttan izleme şansınız olsa 90 dakika gerçekten izleyebilirsiniz. Bence haftanın en keyifli maçıydı. Yani genel olarak baktığımız zaman iki takımın da korakor mücadele ettiği güzel bir maç. Köln düşmemek için elinden geleni yapıyor. Transfer yasağına rağmen, hoca değişikliğine rağmen, yani gerçekten tebrik etmek lazım Timo Schulz'u. Yeni oyuncular deniyor. Genç oyunculara da şans veriyor. İşte Fink-Graffy olsun. Diğer taraftan Downs olsun. O konuda da Köln'ün hocasını gerçekten tebrik etmek lazım. Ben Köln'ün düşmemesi gerektiğine inanıyorum ki muhtemelen de düşmeyecektir. Yani playoff potasına kalsa bile biliyorsunuz Bundesliga 1 ve 2 takımlar arasında ciddi bir kalite farkı artık var. Union Berlin'den bu yana herhangi bir takım ikincilikten playoff'ta gelmedi. Genelde playoff'ta kalan Bundesliga takımı mutlaka ligde kalmayı başarıyor. O yüzden ben Köln'ün düşeceğini zannetmiyorum. Diğer taraftan Augsburg, Heidenheim'ı 1-0 ile geçti. Onlar da Guelov'un golüyle bu galibiyete ulaştılar. Onlar da bir çıkışta galibiyet serilerine devam ediyorlar. Bu maçta da çok fazla pozisyona gelemediler ama bir şekilde kazanmayı başardılar. %59 topla oynadıklarını da söylemem gerekiyor. Bochum kendisi aslında Freiburg'u kaybetti. Yani Bochum'un bu durumu çok iyi değil. 2-0 geriye düştüler. Egestein ve Gregoriş'in golleriyle. Sonra Ordes bir gol attı. Duran topta ama sonrasında hiçbir şey gelmedi. Bir gol beklentisinden bir gol buldular. 1.36'dan iki gol buldu Freiburg. Freiburg adına önemli bir galibiyet. Onlar da hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde kazanmayı başardılar. West Ham karşısında önemli bir galibiyet onlar için. Çünkü Freiburg açısından kötü bir sezon geçiriyor. Hem Avrupa Ligi'nde güzel bir skor aldılar. Kendi ellerinde 1-0. Hem de Bochum deplasmandan galip döndüler. Frankfurt-Hoffenheim maçına gelelim. Hoffenheim erkenden öne geçti. Brooks'ta sonra 22. dakikada Brooks gerçekten kontrolsüz bir müdahale. Çaybi indirdi. Çaybi de zaten sonra oyuna devam edemedi. Sakatlığı sebebiyle 22. dakikada takımı 10 kişi bıraktı. Robin Koch 32'de beraberliği yakaladı. Ebimbe 50'de öne geçirdi. 64'te Götze fişi çekti. Frankfurt adına Hoffenheim'in altın tepside sunduğu bir 3 puan oldu. Sonrasında da 78'de Ozan Kabak ikinci sarıdan kırmızı gördü. Burada Ozan Kabak'a bir parantez açmak istiyorum. Yani evet takip ettiğimiz bir oyuncu. Milli takımımızda çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Ama gerçekten Galatasaray'dan bu yana hiçbir gelişme kaydedemedi. Yani özellikle bu müdahale zamanlamalarını hiç iyi ayarlamıyor. Yani şöyle diyeyim. Bir müdahaleye geç kaldığı zaman kendini sakınmıyor. Yani daha hafif bir faul yapayım. İşte aman dikkat edeyim, ayağımı çekeyim falan yok yani. Hani müdahaleyi zamanlamasını yapamadığı zaman sert faul bile olsa hiç ayağını, işte vücudunu sakınmadan çok sert fauller yapıyor. Penaltı yaptırma konusunda şimdi eskisi kadar penaltı yaptırmıyor ama gerçekten çok tehlikeli müdahaleleri var. Sertlik dozajını ayarlayamıyor. Bu yüzden böyle giderse Hoffenheim'dan da daha aşağı kademelerde görmeye başlayacağız kendisini. Umarım bir an önce toparlar çünkü artık yaşta öyle bir yaşa geldi ki yani belli bir yaştan sonra bazı şeylere bir oyuncu öğretmek çok da kolay değil. Milli takımda stoper kısmında ihtiyacımız var. Özellikle işte biliyorsunuz Çağlar Söyüncü de bir düşüşte. Şimdi Fenerbahçe'ye kiralandı. Merih Demiral Arabistan'a gitti. İyi bir performans sergiliyordu. Şimdi orada üst düzey bir performans sergileyecek mi, ne yapacak bilemiyoruz. Sonuçta orası Arabistan Ligi, Serie A ile Arabistan Ligi arasında ciddi bir fark var. Bizim stoper ihtiyacımız her daim olacak. Böyle bir dönemde Ozan Kabak'ın formda olmasına çok ihtiyacımız var. Onu da bir an önce kendine toplamasına temenni ediyorum. Frankfurt adına Frankfurt'un yani performansını istikrar olarak nitelendirmek çok mümkün değil. Yani bir türlü o istikrarı yakalayamıyorlar. Bir hafta çok iyiler, bir hafta çok kötüler. Top Möller de bu işe bir çare bulması lazım. Umarım da bulacaktır. Yani Frankfurt'un kendini toplaması bir Avrupa Ligi, işte bir Konferans Ligi oraları zorlaması adına önemli. Çünkü yani ciddi bir puan farkı var. Arkasıyla yani Hoffenheim 7. 33 puanda. Frankfurt 40 puanda. Leipzig'i yakalayabilir. Yani sadece 6 puanlık bir fark var. Yani Dortmund da 47 puanla hatta Şampiyonlar Ligi potasını bile zorlayabilirler yani Konferans Ligi yerine. Bir Avrupa Ligi bir Şampiyonlar Ligi zorlaması olabilir. Bir de Frankfurt'la ilgili şöyle bir haber var. Can Uzun'la anlaştıkları söyleniyor Nürnberg'den. 10 milyon euro karşılığında muhtemelen Can Uzun önümüzdeki sene Frankfurt forması giyecek. Çok önemli bir transfer. Yani şu an Bundesliga 2'yi kasıp kavuruyor. Türk milli takımını seçti. Muhtemelen Euro 2024 kadrosunda göreceğiz kendisini. Frankfurt'un çok ciddi, çok önemli bir transfer. Yani belki 9 numara, belki forvet arkası, belki kanat forvet. Önümüzdeki sene Frankfurt'ta mücadele edecek Can Uzun'da. Daha yakından takip etme şansımız olacak. Ben şahsen Bundesliga 2 maçlarını pek izlemediğim için kendisini takip edemedim. Bunu da ekleyeyim. Haftanın maçları bu şekilde. Artıları eksilere gelelim. Yani Alidu iki gol attı. Özellikle attığı ilk gol. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Neredeyse sıfırdan dip çizgiden harika bir gol attı. Burada tabii kalecinin hatasını da dikkate alabiliriz. Onu da söyleyebiliriz. Dumfries golünü attı. O da haftanın artılarına yazdım. Malen'in voley röveşat arası harika golü. Onu mutlaka tavsiye ediyorum. Amiri'nin 8-1'e rağmen attığı harika bir frikik golü var. Ona da bakabilirsiniz. Gnabry'nin topuk golü aynı maçta harika bir gol. Bayern'in 8-1'lik muhteşem galibiyeti. Bunu da iyiler arasına yazabiliriz. Haftalarda çünkü Bayern Münih'in kötü futbolundan bahsediyorduk. Bu hafta sağ olsunlar bize bir restalize ettiler. Onları da tebrik edelim. Eksilere Zentner'in kötü performansı, Gladbach kalesi Nikolas'ın kötü performansı. Bunları yazıyorum. Bochum kendi evinde Freiburg karşısında gerçekten hiç beklenmediği kadar kötü bir performans sergiledi. En azından bir beraberlik alabilmelilerdi. Zaten Darmstadt'ı söylemekten sıkıldım. Heidenheim bu hafta kötüydü. Kırmızı kartlara dikkat çekelim. Brooks'un kırmızı kartı, Ozan Kabak'ın kırmızı kartı, Sabitzer'in kırmızı kartı, Jens'in kırmızı kartı. Gerçekten çok fazla kırmızı kart gördük bu hafta. Bunları da eksiler tarafına yazdım. Wolfsburg'da da Kovac'ın durumu ne olacak bilmiyorum. Ya Wolfsburg giderek aşağı inmeye devam ediyor. Şu an 13. sıradalar ve sadece averajla, yani hani Union Berlin ve Bochum'da kaybetmeseydi muhtemelen daha da aşağı ineceklerdi. Çünkü Gladbach'ta berabere kalınca bir tık daha puan farkı açtı. İşte 2'ye çıktı puan farkı. Şu an Wolfsburg resmen şeyle duruyor yani. Averajla ayakta duruyor. Önümüzdeki haftanın programını da vereyim. Ondan sonra programı kapatalım. Cuma günü Köln kendi evinde Leipzig'i ağırlayacak. Cumartesi günü 4.30'da şey pardon 5.30'da Union Berlin, Werder Bremen, Wolfsburg, Oxford, Mainz, Bochum, Heidenheim, Mönchengladbach, Darmstadt, Bayern Münih maçları var. 8.30'da da Hoffenheim kendi evinde Stuttgart'ı ağırlayacak. Pazar günü 5.30'da Freiburg, Leverkusen'i, 7.30'da da Dortmund, Frankfurt'u ağırlayacak. Özellikle haftanın dikkat çeken maçı Dortmund, Frankfurt olacak. Bir de gözümüz kulağımız Freiburg, Leverkusen maçında olacak. Bayern Münih'in bir nebze Darmstadt karşısında çok daha rahat. Gene bir farka koştuğu bir mücadele izleyeceğiz. Köln-Leipzig'de haftanın ilginç maçlarından biri olacak diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundesliga 101'den bu haftalık bu kadar. Biraz kısa bir program olduysa kusura bakmayın. Haftaya tekrar belki de yeni bir formatla karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.